Balkanlara yolculuk.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Balkanlara yolculuk canlı yayında başladı. Türkiye'de saatimiz 15.04'ü gösteriyor. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik masada Sefa Aktan sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Önümüzdeki bir saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz balkanlarayolculuk@trt.net.tr ve WhatsApp hattımız da +90 505 756 0150. Avrupa'da Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarını uluslararası düzeye taşımak amacıyla kurulmuş, merkezi Almanya'da olan bir federasyon var. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ve kısa adı da ABTTF olan bu federasyon, Batı Trakya Türk toplumunun azınlık sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 1988 yılında kurulmuş bir çatı kuruluş. Uluslararası lobi çalışmalarıyla halkla ilişkiler olmak üzere iki ana alanda da faaliyetlerini sürdürüyor. Federasyon, Avrupa Milletleri Federal Birliği'nin bünyesinde 2013 yılında kurulan Türk Azınlıkları ve Toplulukları Çalışma Grubu'nun da sekreteryasını yürütüyor ve telefon hattımızın diğer ucunda şimdi Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu bizlerle birlikte. Merhaba efendim, hoş geldiniz Balkanlara Yolculuğa.
Merhaba İpek Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Batı Trakya Türk toplumunun gerçeğini, bölge halklarının sorunlarını Avrupa gündemine taşımak adına uluslararası alanda çok sayıda çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz ve takip ediyoruz çok yakından. Sizinle bugün geride bıraktığımız bu bir yılın Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'nda nasıl geçtiğine dair bir değerlendirme almak istiyoruz efendim. Son dönemde nelerle ilgilendiniz, hangi çalışmalarda bulundunuz, öne çıkan sorunlar nelerdi ve gündeme getirmek amacıyla da hangi girişimlerde bulundunuz?
Efendim, Batı Trakya Türklerin iki tane ana sorunu vardır. Eğitim ve dini sorunlarımız. Tabii eğitim ve dini sorunlarımızı yaşarken aynı anda da güncel sorunlarla karşılaşmıyoruz diyor. Geçen sene 2023 yılında yerel seçimler var bu. Yerel seçimler çerçevesinde belediyeler seçiliyor, başkanlar. Ayrıca da bizim Doğu Makamı'nda Trakya Eyaleti dediğimiz eyalet seçimleri oluyor. Dolayısıyla eğitim alanı eyalet meclisinin, yani eyalet hükümetinin bir nevi etkisi sorumluluğunda kalıyor. İskeçe'de yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun aşağı yukarı yanılmıyorsam %45'i Türk toplumu ve diğeri de çoğunluktan oluşuyor. İstatistiğe baktığımızda İskeçe'de bir ortaokulumuz var, bir lisemiz var. Ama karşı tarafta efendim görüyoruz ki devletin 21 tane ortaokulu var. Ve görüyorsunuz statistik biraz bizim için dezavantaj oluyor. Yani İskeçe'de 21 devlet anaokulu, devlet ortaokulu varken bizim tek bir devlet okulu, azınlık okulumuz var, ortaokulu. Bunu yıllardan beri hep talepte bulunuyoruz. Yeni bir ek bina yapılsın. Büyük bir, zamana uygun bir şekilde bir ortaokulumuz, lisemiz olsun. Tabii hep avundırıyoruz. Hep bizi vaatlerde bulunuyor. Söz konusu seçime yaklaştığında arkadaşlarımız İskeçe'de velilerle birlikte ortaklaşa protesto gösterisi yaptılar. Ve bunu bir defa değil, sürekli her gün belirli saatte buluştular ve protestolarını dile getirdiler. Vaatleri almalarına rağmen ne yazık ki seçimleri şimdi arkada bırakmış bulunuyoruz. Yeni eyalet başkanımız seçildi. Tabii eyalet başkanımızın yeni seçilmesi nedeni bizim gücümüz değilim destekli. Vaatlerde bulunmadılar. Dolayısıyla ikinci seçime girdik de biz karşı taraftaki seçim adayı destekliyoruz. Dolayısıyla eğitim sorunumuz bir tanesi bu. Diğer konuda tekrar İskeç'e örnek vermek gerekirseydi Azınlık okullarımıza, yani ilkokula başlamadan anaokula gitmemiz gerekiyor. Devlet okulları İskeçre'de 144 tane, 141 anaokulu olmasına rağmen bizim batıya kadar sıfır, yani tek bir anaokulumuz bulunmuyor. Bunu tepkilerini dile getiriyoruz. Tabii bölgedeki milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dernek başkanlarımız ve siyasiler bunu yaparken bizler de Avrupa Batı Türk Federasyonu olarak Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda olsun, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde olsun bir nevi girişimlerde bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Temasta bulunduğumuz Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde söz konusu Avrupa Konseyi'nin belirli komite üyeleriyle görüşüyoruz, meclis üyeleriyle. Artı Avrupa Parlamentosu'nda da aynısı. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'ndaki tanıdığımız milletvekillerinin sayesinde bu anaokul konusunu 4 milletvekillerimizin katkısıyla ile Avrupa Birliği Komisyonu soru anayası sormasını sağladık. Tabii sonuç itibari aldığımız cevap hep aynı. Cevap da şu. Söz konusu konu ulusal devletlerin resmiyetinde alanına kalmaktadır. Avrupa Birliği bu konuda bir şey yapamıyor diye bir cevap alıyoruz. Tabii bir ilerleme olmuyor ama eninde sonunda ülkemizin arasından rahatsız oluyor. Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde, diğer STK'ların bir arada bulunduğu örneğin Fren'de rahatsız oluyor. Biz ikna etmeye çalışıyoruz. Dolaylı yolda ülkemizin arasından. Kısacası işimiz kolay değil.
Evet, kesinlikle. Avrupa Parlamentosu çatısı altında azınlık hakları, ana dile eğitim konusunda hem de dernek kurma özgürlüğü ile ilgili de milletvekilleriyle sürekli bir iletişim halindesiniz. Dernek kurma özgürlüğü ile ilgili de çalışmalar söz konusu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Bekir Usta ve diğerleri dava grubunu incelemesi sonucunu aldığı karara ilişkin de yine sizden bir değerlendirme almak isteriz. Bir gelişme yaşandı mı dava ile ilgili?
15 yıldan beri süren bu hukuki mücadele, hukuki mücadele demişsiydim, yani Avrupa Konseyi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 15 yıldan beri. Toplam süreci hesapladığımızda 45 yılı aşıyor yani. Efendim, son 2023-5-7 Aralık'ta Bakanlar Komitesi bir araya geldi. Tekrar ülkemiz Yunanistan'ı bu konuda uyarıda bulundular. Dolayısıyla Haziran 24, yani 2024 yılın Haziran ayına kadar incelemede bulunacaklar ve ne sonuç yaptıklarını, nasıl adım attıklarını tekrar gündeme gelecek. Şimdi biz burada ne yapmak istiyoruz? Avrupa Batı Akı Türk Federasyonu olarak
evet efendim, dinliyoruz sizi.
Evet.
Sayın Habipoğlu, sesiniz kesildi efendim. Telefon hattımızın diğer ucunda Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı'yla söyleşimizi gerçekleştiriyoruz. Evet efendim. Sesiniz gayet net geliyor. Kaldığımız yerden devam edelim lütfen.
Kusur görmeyin. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde periyodik olarak 4 ayda bir hep toplantı oluyor Avrupa Konseyi'nde. Burada biz siyasilerleydin. Yaptığımız görüşmelerde bu tabii ana vatanımızın siyasilere de dahil. Kısacası söz konusu bu dernek örgütletme hürriyetini gündeme taşıyoruz. Nasıl gündeme taşıyoruz? Söz konusu gelişmeleri aktarıyoruz milletvekillerimize. Sonra milletvekillerimizde bulunmuş olduğu komitelerde ve temsil ettikleri ülkelerin delegeler kurulunda bize destek veriyorlar. Sorunu isimleri söylüyorlar. Örneğin Danimarka delegasyonu, dolayısıyla Alman delegasyonu, Finlandiya delegasyonu, İspanya delegasyonları konularla ilgili bilgiler bir mevcut olan toplantılara dile getiriyorlar. Artı ülkelerinden temsilcilerini, yani elçiliklerini bu konuda bilgi veriyorlar. Destek topluyoruz. Bakanlar Komitesi'ne geldiğinde de sürekli ülkemiz uyarılıyor ancak bir adım atılamıyor. Umarım Haziran 24'te bir adım ileriye gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii bunu yaparken ülkemiz Yunanistan 2024 yılında da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin izleme komitesinde rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor ülkemiz Yunanistan insan hakları, azınlıklar, mültecilerle ilgili bütün gelişmelerle demokrasi çalışmaları girişimlerle ilgili mercek alınacak. Burada da söz konusu örgütleşme özgürlüğünü raportör belirlendikten sonra önümüzdeki aylarda kendilerine bilgi akışını sağlamak isteyeceğiz.
Evet. Peki Avrupa Birliği'nden beklentileri nedir Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'nun?
Avrupa Birliği'nin beklentilerimiz yalnız diğer yani ülkemiz Yunanistan'da yaşanan bu haksızlıkları ciddiye almaları. Tabii bizlerle birlikte Yunanistan'da yaşayan diğer azınlıklar da var efendim. Bunlar Makedon azınlığı, bunlar Vlah azınlığı, Arnavut azınlığı. Bunların bir nevi asimile olmuş olsa da tekrar kendi özgeçmişine geri dönmek istiyorlar. Örneğin Vlahlar ve Arnavutlar. Kısacası burada da ortaklaşa Avrupa Birliği'nin sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ancak bilmeniz gereken husus var. Avrupa Birliği dendiğinde Avrupa Parlamentosu olmasına rağmen yetki AB ülkelerine ve dolayısıyla AB ülkesi bizim ülkemiz Yunanistan bu konuda siyasetini gayet iyi oynamak üzere diyebilirim yani.
Evet.
Biraz işimiz zor.
Evet, gerçekten işimiz gerçekten zor ve yetkili organların, Avrupa Birliği'nin yetkili organlarından kınamanın ötesinde de bir uygulama bekliyoruz değil mi bu süreç içerisinde?
Tabii.
Evet.
Ama bizim işimiz uzun ince bir yoldayız. Sorun ne zaman olacağı belli değil. Pes etmeme gerekiyor. Kısacası haklı olduğumuz davada haklı olduğumuzu inanarak adımlarımızı emin emin atmak gerekiyor.
Evet.
Bunu da yapıyoruz.
Geride bıraktığımız yılın son ayında Batı Trakya Türk toplumunun ana vatanı Türkiye'de çalışma ziyaretinde bulundunuz. Bir dizi ziyaret gerçekleştirdiniz. Biz de takip ettik. Dışişleri Bakanlığı'yla da yine yakın temaslarda bulundunuz. Buna dair de bir yorum almak isteriz sizden.
Tabii efendim demin ifade ettiğim gibi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'yle sürekli diyalog içindeyiz. Tabii Avrupa Konseyi'ne bir haftalığına geliyorlar ve çok da yoğun gündemler oluyor meclis milletvekillerimizin. Bunun için son girişimimizin bir Ankara'ya gidelim dedik. Rahat rahat milletvekillerimizle görüşelim. Ve böyle de oldu. Tabii Batı Trakya'ya gelmiş gibi, Batı Trakya diyorum affedersiniz. Ankara'ya gelmiş gibi de bakanlığımızı da bir ziyaret etmekte kaçınmadık. Dolayısıyla bakanımız, bakan yardımcımız Yalım Selim Beyefendi Berlin'de kendisine görüşmüştük bir önce. Nezaketin ziyaretiyle de kendisi bir ziyaret edeyim dedim. Tabi haliyle konulara da görüşmedik değil tabi. Mecliste yaptığımız görüşmelerde Mehmet Akkal'ın İYİ Parti'den Edirne Milletvekilimiz, Zeybek Yıldız, Zeynep Hanım AK Parti'den, Namık Tan CHP'den. Şimdi fark etmişseniz değişik partilerden. Niçin değişik partilerden? Avrupa Konseyi'nin değişik fraksiyonları var. Live Komitesi, Sosyal Demokratlar var. Muhafazakarlar var, liberaller var. Bunlar da söz konusu mevcut oldukları gruplarda bizim sorunlarımızı dile getirme imkanı var. Ama örneğin yani Mehmet Bey liberal komitesinde azınlığımızın sorunlarını dile getirebiliyor ve CHP'de sosyal demokratların gruplarında. Kısacası bu vesileyle Ankara'ya bir sene sonra bir ziyaretim olmuştu. Çok verimli geçti diyebilirim.
Evet, verimli bir ziyaret gerçekleştirmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun.
Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu telefon hattımızın diğer ucundaydı.
Geçsin günler. olarak kalacaksın.
Balkanlar yolculuktaki birlikteliğimiz devam ediyor. Balkan araştırmacısı Doktor Gözde Kılıç Yaşın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yaşın.
Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum İpek Hanım.
Balkanlarda çözüme ulaşması çeyrek asrı aşan bir konuyu sizlerle konuşacağız bu hafta. Yunanistan'la Makedonya arasındaki isim sorununa değineceğiz. Tarihsel bir arka planda da konuşalım istiyoruz bu konuyu. Makedonya'nın ismi neden Kuzey Makedonya olarak değişti? Bu sorun nasıl başladı?
Evet, şimdi burada aslında hani değişmesi gerekiyor muydu ve ulaşılan sonuç ilk baştaki itirazı haklı çıkarıyor mu? Bana kalırsa temel soru budur. Yani Yunanistan Makedonya ismini kullanmasını istemiyordu. Çünkü antik Makedonya'nın aslında Yunan olduğunu zaten iddia etmekte Yunanistan. Ve Makedonya isimli bir yerin kendi topraklarında da Makedonya diye bir bölge olması nedeniyle şöyle düşünelim. Yani Türkiye'nin sınırlarında Trakya diye bir devletin kurulduğunu, bizde de işte Doğu Trakya, Batı Trakya, hani bizde de böyle bir bölge olduğu için Türkiye'nin bu ismin kullanılmasına karşı çıktığını düşünelim. Yani bu mantıkla baktığımızda anlayabileceğimiz bir durum. Hani Türkiye böyle bir şey itiraz etmezdi zaten zannımca. Ama Yunanistan kendi topraklarında da böyle bir bölge olduğu için Makedonya isminin çok irredentist, yayılma amaçlı olduğunu söyledi. Şimdi o, bir de tabii ki o dönemde yani bu itirazların bunu tetiklediğini düşünüyorum ben. Makedonya'da da hani Makedon kimliğini vurgulayıcı çok fazla faaliyet yapılmaktaydı. Yani işte Büyük İskender'in, onun babası olan Filip'in çok devasa heykellerinin yapılması, özellikle işte Üsküp'te çok net görebileceğimiz bir şekilde bir hani antik Makedon kimliğinin vurgulayan böyle üst
devasa
düzey çalışmalar.
Heykeller yapılmış.
Şimdi evet, Makedon iç sistemi açısından bu çok fazla paranın bu heykelleşmeye harcanması nedeniyle zaten eleştiriliyordu. Ama tabii biraz öncesine gidersek, şimdi Makedonya diye bir yer hiç mi yoktu? Yunanistan'a göre Tito döneminde işte biraz tampon bölge olması için esasen işte Slav unsurlar olan, ama adları o zaman da Makedon'du onların tabii ki, bir Makedonya devletinin kurulduğunu ve Yunanistan'a dönük tehdit olarak kurulduğunu, Yugoslavya dağıldıktan sonra ise orada Makedonya isimli bir devletin ortaya çıkmasının yayılmacı amaçlar taşıdığını söyledi. Şimdi ilk sorduğum soruya geleceğim. Bu isim değişikliği Yunanistan'ı tatmin edici bir isim değişikliği mi oldu? Çünkü Makedonya yerine Kuzey Makedonya denildiği zaman her kuzeyin bir güneyi var sonuçta. Yani aslına bakarsak o itiraz ettiği hususu daha büyümüş bir şekilde kucaklamış oldu Yunanistan.
Üsküp'te konuşulmuştu değil mi o zamanlar?
Tabii.
Bu isim de gündeme gelmişti.
Üsküp'te konuşuldu, pek çok isim konuşuldu. Şimdi hukuki açıdan baktığımızda bir kamu hukukçusu olarak
hukukçu
da bunu söylemek istiyorum.
Sizin yorumlarınız.
Şimdi Yunanistan, Yunanistan'ın itirazı normal şartlarda bir sonuç doğurur muydu? Hayır. Ama Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olması, hem NATO'da hem Avrupa Birliği'nde buraya üye olmak isteyen Makedonya açısından veto hakkına sahip olmasını getiriyordu. Bu nedenle Makedonya için ilerleyişini durdurdu ülkenin. Yani bugün 19 yıldır hala Avrupa Birliği üyesi olmak için bekliyor. Kuşkusuz ki Türkiye'nin üyeliğiyle kıyaslanamaz. Yani Türkiye çok daha uzun bir zamandır kapıda, ama Hırvatistan'la aynı dönemde başvuruda bulunduğunu düşünecek olursak Makedonya'nın ve Bulgaristan işte ya da Romanya kadar ekonomisinin hani ekonomi dalgalanmasının sorunlu olduğunu da, yani hani işte en az Bulgaristan ve Romanya kadar sorunlara zaten sahipti. Ama hala kapıda bekleyen bir Makedonya ve temel sorumlusu Yunanistan. Halbuki işte Birleşmiş Milletler üyeliğini işte eski Yugoslavya ülkesi olan Makedonya, böyle Firom diye bir isimle kaydolmak zorunda kaldı ve anayasasına bir takım değişiklikleri yaptığı zaman, ki yaptı, bu sadece bu isim Prespa Anlaşması dediğimiz 2018'de başlayan süreçten çok daha önce, bir 10 yıl kadar önce yine anayasasında Yunanistan'ın istediği değişiklikleri yaptı ve bunun karşılığında Yunanistan Avrupa Birliği'ne ya da işte böyle örgütlere üyeliğini veto etmeyeceğini NATO söylemişti. Ve ne yaptı? Bayrağını değiştirdi Makedonya. Çünkü bu bayrağın işte bir yıldız var ve aslında yine Yunanistan'ı tehdit ettiğini, Yunan kültürüne ait bir sembol olduğunu söylüyordu Yunanistan.
Helen olduğunu iddia etmişlerdi.
Evet. Yunan şey, Makedonya bayrağını değiştirdi ve anayasasında pek çok değişiklik yaptı. Ama buna rağmen bu veto ortadan kalkmadı ve Uluslararası Adalet Divanı'na gitti Makedonya. Ve Makedonya o davayı kazandı. Yani bu Prespa Anlaşması'na gerek olmaksızın zaten Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uygulanabilecek olsaydı sorun çözülecekti, ama çözülemedi. Prespa Anlaşması'nın ise arka planında çok daha fazlası olduğunu görmek gerekiyor. Yani birincisi Balkanlara yeniden dizayn verme. Bu çok önemli bir şey. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan bir rapor var. Bu raporda Balkanlarda hani yeniden Balkanlara dönüş diye ifade edebileceğimiz bir takım öneriler vardı ve bunlar için, bu rapordaki yazılanların harekete geçebilmesi için Makedonya ve Yunanistan arasındaki sorunun çözülmesi. Ve yine rapor ve sonraki süreci de zaten gördüğümüz de odur. Hem Arnavutluk'ta hem Yunanistan'da Amerikan askeri üslerinin çoğaltılması ve Balkanların genelinde, nitekim NATO üzerinden Bulgaristan ve Romanya'daki asker sayısı da arttırıldı. 2500'den 5000'e kadar arttırıldı. Keza demin söylediğim gibi Yunanistan ve Arnavutluk'ta da operasyonel üsler, yeni askeri üsler ve buradaki evet asker Amerikan asker sayısının arttırılması da bu sürecin bir parçasıydı. Bu savunulurken, yani bu plan savunulurken ve bu süreçte, hatırlarsak eğer, Trump'ın başkanlığı döneminde Kosova lideri, ki o yani ilk başta Albin Kurti o sırada iktidardaydı, ama o böyle bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylediği için bir anda hükümet düştü. 51 günlük bir hükümet dönemi var. Yerine gelen işte geçici başbakan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić birlikte gitmişlerdi ve Trump onlara bir anlaşma imzalatmıştı, ki o da o dönemde de çok konuşuldu. Yani iki ülke arasında olmamıştı aslında. Her iki ülkenin Amerika ile ayrı ayrı imzaladığı bir anlaşmaydı ve onun da içeriğinde işte Çin'in 5G uygulamasının engellenmesi ya da Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunun kabul edilmesi gibi aslında Balkanlardaki sorunlarla ya da iki ülke arasındaki sorunlarla hiçbir ilgisi olmayan pek çok başlık da vardı ve neyse, Trump döneminde bu anlaşma imzalandı. Ama Amerikan dış politikasında bir süreklilik olduğunu biliyoruz ve bunların hani birbirini izleyen adımlar olduğunun da altını çizmek lazım.
Hem bölgesel hani, hem de küresel evet, etkileri olmuş o zaman.
Evet, yani bunun sonucunda şimdi hani burada oldu evet, da ne oldu da, bunun sonucunda işte Rusya-Ukrayna savaşı olduğunda, o bu savaş ortaya çıktığında hani Balkan ülkelerinin tarafları belli olmuş oldu. Şimdi Makedonya açısından bir öncesiyle bugün arasında hani dış politika önceliği açısından, mesela hani Türkiye'den baktığım için, Ankara'dan baktığım için şu farkı görüyorum. Makedonya açısından Türkiye ile işbirliği bir önceki dönemde çok çok daha önemliydi. Çünkü Yunanistan'dan ciddi tehdit algılıyordu. Ve Makedonya'yı kendi ilan ettiği isimle tanıyan ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Aslında aynı zamanda Amerika'da buna dahildi. Ama şimdi hani bugüne geldiğimizde, şimdi en başında sorduğumuz soru, Yunanistan tatmin oldu mu? Hayır. Daha kötü bir sonuçla karşılaştı. Makedonya açısından ne değişti? Avrupa Birliği üyesi mi oldu? Hayır, o da olamadı. Yunan vetosu ortadan kalktı ama şimdi Bulgaristan vetosu var. Ve Bulgaristan vetosu tahmin edilmeyecek bir şey değildi. Peki biraz daha geçmişe gidelim, yani 100 yıl öncesine gidelim, Balkan savaşlarının da öncesine gidelim. Zaten Doğu sorunu denilen bir şey vardı, yani Abdülhamit döneminde de, ve bu Makedonya ile ilgiliydi. Yani Makedonya diye bir yer hep vardı, aslında gerçekten hep vardı. Bu karışık etnik kimlik ya da etnik aidiyet, hani aidiyetin belirlenmesi sorunları o dönemde de vardı. Ve işte Makedonya'da ayrı bir kilisenin kurulmasına izin vermek, Bulgar Kilisesi'nin işte egzarhlığının ortaya çıkışına izin vermek, bunları legalleştirmek, hani o dönem için yapılan adımlardan ve imparatorluğun hani devamını sağlayan hareketlerden birisiydi. Ama o döneme baktığımızda da bir Makedonya sorunu diye bir şey olduğunu görüyoruz. Ve Makedonya'nın içerisinde de şimdi Makedonya açısından hani baktığımız zaman Bulgarlar Makedonların Bulgar olduğunu iddia ediyorlar. Yunanlılar
Slav kökenli olduğunu söylüyorlar değil mi?
Yunanlılar tamamen Yunan olduğunu iddia ediyorlar. Hı-hı. Sırplara göre zaten hani yani Sırplara en yakın ya da doğrudan Sırp diye tabir ediyorlar ama Makedonlar bu Osmanlı'nın dağılma döneminde de kurdukları bir örgüt var, bir mücadele gerçekleştiriyorlar ve Makedon kimliğini inşa etmek üzere verilen bir mücadeleden bahsediyoruz. Şimdi Balkanlar böyle bir yer zaten.
Heterojen bir yapı.
Evet, herkesin bir iddiası var. Herkes kısmen haklı. Herkesin haklı olduğu noktada bir çıkmaz ortaya çıkıyor. Bulgaristan bugün Makedonya'nın dilinin, Makedon dilinin Bulgarca'nın bir diyalektiği olduğunu anayasasına yazmasını istiyor. Yani Makedonca diye bir dil olmadığını söylemesini istiyor. Yunanistan ne istemişti? Makedon diye bir devletin olmadığını, Makedon diye bir ırkın olmadığını ve bunun yanına bir dipnot konulmasını, çünkü kimliklerde de olacak ya, ve Makedon isminin geçtiği her yerde bir yıldız ifadesini konulup hani dipnot olarak altında da hani bunun neyi ifade ettiğini, hani Yunanistan'ın rahatsız olduğu şeyi ifade etmediğinin yazılmasını istiyordu. Şimdi Makedonya dolayısıyla Yunanistan'la sorunlarını halletmeye çalışırken kimliğini bir anlamda, tarihini, çünkü tarih benim tarihim diyor, Filip benim diyor, Büyük İskender benim diyor, seninle alakası yok diyor, kimliğini, tarihini, kültürel bazı unsurlarını kaybetti bir anlamda, yani hani bunu parantez içerisinde söylüyorum ama Prespa Anlaşması bu anlama geliyor ve Prespa Anlaşması, yani Yunanistan ve Makedonya arasındaki o isim anlaşması Prespa ismini alıyor, çünkü Prespa diye bir yerde yapıldı. Bu anlaşmaya göre Yunanistan'ın Makedon tarih kitaplarını kontrol etme, oradaki gidişatı hani süresiz bir şekilde kontrol etme ve hani anlaşmaya uygun olmadığını gördüğü bir gelişme varsa buna itiraz edip düzelmesini sağlama hakkına sahip oldu. Şimdi ardından Avrupa Birliği üyeliği için Bulgaristan'ın isteklerini kabul etmesi gerekiyor. Birisi dille ilgiliydi. Bu durumda demek ki hani bir milleti millet yapan unsurların neredeyse tamamını bu yolda Makedonya kaybetmiş olmakta. İkincisi de Bulgaristan'ın istediği bir şey, Makedonya'da Bulgar azınlığın olduğunu. Makedonya'ya göre bu oran %0.2 oranında. Lakin Bulgaristan'ın Avrupa kimliği de anlamına da gelen, yani Avrupa'da rahat dolaşımı da sağlayacağı için Bulgar vatandaşlığı vermekteki sağladığı kolaylıktan faydalanmak isteyen Makedonların da bu vatandaşlığı alması nedeniyle gerçekteki azınlıktan daha fazla Bulgar azınlık var gibi gözüküyor. Şu geldiğimiz noktada hem Fransa'dan hem Almanya'dan Makedonya'ya yapılan telkin dile bir şey söylemiyorlar. Hani bunun Bulgarca diyalektiği olduğunu anayasasına yazması konusunda bir baskı yok. Ama işte Bulgar azınlığın varlığının tanınması konusunda Makedonya'ya baskı yapılıyor. Ama sürece geldiğimizde biz neyi görüyoruz? Bu süreçte, yani hani uluslararası ilişkiler bağlamında da bakacak olursak, Sırbistan'la yakınlığını kaybetmiş ve dolayısıyla Rusya'yla da yakınlığını, olası ihtimalleri, hani Ortodoks kimliğinden kaynaklanan eski bağları ortadan kalkmış diyebiliriz. Amerika'ya biraz daha yakınlaşmış, Almanya'ya daha yakınlaşmış yeni bir Makedonya var. Yani bu Yunanistan'la isim anlaşmasını imzaladıktan sonra ortaya çıkan bir durum.
Tabii, evet.
Tabii ki Yunanistan'da da bir de olayın diğer tarafı var. Çünkü hep bu tarz olaylarda hani azınlık hakları, insan hakları hep ön plana çıkar ama Yunanistan'da yaşayan...
Nasıl karşılandı değil mi?
Evet, Yunanistan'da o ayrı, tamamen ayrı bir konu aslında. Çünkü onu Yunan dönemin Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamasında, meclis kürsüsüne yaptığı bir açıklamada görüyoruz. Çünkü kiliseyi Soros Vakfı'ndan ciddi miktarda para alarak susmakla suçlamıştı ve aynı zamanda aynı zamanda Dışişleri Bakanı'nı da hani Yunan çıkarlarına hiç uygun olmayan bir anlaşmayı imzalamak için para almakla suçlamıştı. Sonra Dışişleri Bakanı görevinden istifa etti ama hani bir soruşturma falan da açılmadı. Ama benim söylemek istediğim, Yunanistan'da bir de Makedon azınlık var. Yani bu insanlar yıllarca Yunanistan'ın içerisinde yaşıyorlar. Onlar da Ortodoks, hani Yunanistan zaten bütün Makedonların Yunan kökenli olduğunu iddia ediyor. Ama Yunanistan'ın içerisinde hayır biz Yunan değiliz, Makedonuz diyen bir azınlık grubu var. O grup da tıpkı işte yani Batı Trakya Türkleri bu Yunanistan'daki azınlıklar açısı arasında en şanslı olanı diyelim. Batı Trakya dışında yaşayan Türklerin bu şansı yok. Yani bu sonradan Yunanistan'a devredilen adalarda yaşayan Türkler ya da Batı Trakya dışında bir şekilde var olan Türkler gibi. Ama Makedonlar da aynen bu şekilde hani yok farz edilen ya da Yunanistan'ın diğer azınlıkları olan Arnavutlar. Müslümansa daha bir yok. Ortodoksa, Ortodoks Arnavutlar da var çünkü. Yokun yoku. Yani aslında onlar kimliklerini bilmeyen Yunan orijinli ama kendilerini Arnavut zanneden insanlar Yunanistan'a göre. Hani bir de böyle bir yani Makedonya-Yunanistan mevzusunun bir de diğer tarafı var dolayısıyla. Ama işte yani Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen bu konularda yeterli hassasiyeti göstermiyor diyebiliriz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolunuz. Balkan araştırmacısı Doktor Gözde Kılıç yaşındı konuğumuz.
Kaçamam, mazim bu kadarmış, bozdurup harcayamam, değeri var her şeyin, altında satamam, ben unuttum dünü, geçmişle yatamam, yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Ben sana göre değilim, benim aklım kıt, deliyim anlayamam, benim aklım zor, sorsam cevaplayamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor.
Efendim, Balkanlara yolculuk devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli hocam, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Balkanlardan Türk göçleri ve Osmanlı Devleti topraklarında iskanları konuşacağız bu hafta sizinle birlikte. 1600'lü yıllardan başlayarak dilerseniz göç hareketine değinelim. Neler aktarmak istersiniz?
Ya öncelikle tabii şimdi göçler aslında dünya tarihinde hep var olmuştur. Bunu biliyoruz zaten. Hani Türklerin de özellikle büyük kavimler göçüne sebep olduğunu da biliyoruz. Fakat bizim tabii bahsedeceğimiz daha yeni dönemlerde özellikle Osmanlı Devleti'nin bulunduğu coğrafyadan çekilmesiyle meydana gelen göç hareketleri. Bu göçlere neler sebep oldu? Yani o dönemleri göz önünde bulundurursak özellikle işte 17. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı ve sonrası dönemlerde ağırlıklı olarak yani 17 sonu 18-19 savaşlar, 20. yüzyılın başı da savaşlar. Ondan sonra işte değişik ülkelerin saldırılarına Müslümanlarla Türklerin meskun olduğu bölgelerin saldırılara maruz kalması, ulusal devletlerde, Balkan ülkelerinde ulusların başlattığı isyanlar, bunlar bu gibi sebepler göçe sebep olmuştur. Tabii değişik yerelde daha farklı sebepleri de olur ama ağırlıklı olarak genel çerçevede bunları söyleyebiliriz. Tabii bizim çekilme noktasında Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da hakim olduğu coğrafyada çekilme tarihlerine bakacak olursak ilk çekilmeyi biz 1683-1699 Osmanlı-Avusturya Savaşı ile başlatıyoruz. Ve özellikle bu noktada Karlofça Anlaşması'nın bir dönüm noktası olduğunu söylüyoruz. Bu anlaşma sonucunda veya bu savaş sonucunda kuzey bölgelerinde Macaristan coğrafyasından hareketle Osmanlı Devleti'nin elinde kalan, yani tabii ki Balkan coğrafyasını kastediyorum bu durumda, Macaristan coğrafyasından hareketle Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde kalan bölgelere çekilmeler oluyor. Dolayısıyla bu toprak kayıpları göçlerin temel nedeni olarak görülüyor. Tabii savaş beraberinde yağma, zulüm, halkı korkutma gibi hareketler de meydana getirdiği için kitlesel bir hal oluyor kısa sürede ve insanlar doğdukları yerleri, mallarını, mülklerini terk edip can havliyle kendilerini kurtarabilecek daha güvenli yerlere göç etmekte çareyi buluyorlar. Bu şey için önemli bir nokta var. Bu 1683-99 arasındaki süreçte mesela bariz bir çekilme iç bölgeleri de etkiliyor. Sadece serhat bölgelerini etkilemiyor. Ama serhat bölgelerinde şunu söylerim. Mesela bir Macaristan topraklarındaki göç hala o dönemde Osmanlı Devleti'nin elinde olan Sırbistan'ı etkiliyor. Bulgaristan topraklarının bugünkü tabii deyimlerle, terimlerle konuşuyorum. Bulgaristan topraklarında etkiliyor. Mesela Vidin'e bağlı Lom şehrinin gelişmesi, şey olarak nüfus bakımından gelişmesi, bu 1683 sonraki dönemde gelişen olaylara bağlı olarak gelişiyor. Çünkü nüfus Macaristan'dan geliyor ve bu bölgeye yerleşiyor. Etkilenen başka şehirler de var. Mesela Üsküp de etkileniyor. Üsküp'e bayağı bir bölgeden göç oluyor. Edirne etkileniyor. Zaten Edirne her zaman göçlerin merkezi durumunda. Hatta Üsküp ikinci merkez olarak geçiyor. Şöyle bir olay da yaşanıyor. Hani nüfus orada kalmıyor. 1689'da general var. İtalyan asıllı Piccolomini diye. O Üsküp'ü yakıyor ve bu kez oraya gelmiş halkla yerel halk beraber şehri terk etmek zorunda kalıyorlar ve bir kısmı Sofya, bir kısmı Serez, bir kısmı İstanbul'a doğru göç ettiklerini görüyoruz. 19. yüzyıla geldiğimizde, tabii bu arada 19'u dedim ama ondan önce tabii ki 18. yüzyılda olaylar var. Haliyle Osmanlı-Rus savaşları, Küçük Kaynarca öncesinde yaşanan Osmanlı-Rus Harbi 1768-1774 yılları arasında.
Göç hareketini hep bu tarihten itibaren başlatırız değil mi hocam? Normalde
evet, daha bilinen tarih sonrası olarak, ama biz dediğim gibi hani burada şey göz önünde bulundurarak biraz hani Balkanlardan Anadolu'ya göçü düşündüğümüz zaman evet, böyle düşünüyoruz ama devlet sınırlarının, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının geri çekilmesi olarak düşündüğümüzde göç süreci daha erken başlamış oluyor dolayısıyla. Tabii bu müferit belki küçük daha farklı örnekler de verilebilir yine göçle ilgili, ama kitlesel olarak bu kaldı ki hani ilk toprak kaybı diyoruz biz bu ilk
Karlofça Anlaşması.
Evet, Karlofça Anlaşması ilk toprak kaybı olarak nitelendiriliyor. 18. yüzyıla geldiğimizde gene Osmanlı-Rus savaşları çeşitli nüfus hareketlerine sebep oluyor. Yine Müslümanlar özellikle maruz kalıyorlar. Kırım bölgesinden Balkanlara inenler oluyorlar vesaire. Dolayısıyla bu savaşta etkiliyor. Bir de 18. yüzyılda özellikle Bulgaristan coğrafyasında dağlı eşkıya ile muhatap oluyor yerel halk ve bu da aslında göçlere sebep oluyor. Hani bir dış unsuru, yabancı ülkenin müdahalesiyle bir göç söz konusuyken, diğer taraftan dağlı eşkıyası Osmanlı, evet, Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde ürettiği bir hareket. Bu da tabii göçe sebep oluyor. Evet. Evet. 19. yüzyıla geldiğimizde tabii göçü tetikleyen nedenlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Hem bir taraftan işte Osmanlı-Rus harplerinin devam ettiğini görüyoruz. 1828-27-28 döneminde, ondan önce tabii Sırp isyanı başlamış oluyor ki Sırp isyanı aslında ilk şeyi başlatan, bu isyan sebebiyle göçü başlatan olaylardan birisi oluyor. Yani Sırp coğrafyasındaki Müslüman ve Türk asıllılar bu kez işte Bulgaristan coğrafyasına doğru çekiliyorlar veya Makedonya, Kosova Makedonya'ya doğru çekilmek durumunda kalıyorlar. Yine bir kısmı tabii hedef her zaman göçlerde İstanbul oluyor, merkez oluyor, ama büyük ölçüde Bulgaristan, Makedonya ve Kosova bu göçlerin merkezinde gibi gözüküyor. Büyük kitlesel göç yine bu Kırım Harbi 1854-55 yıllarında, 1856 sonrası aslında daha çok bu göç hareketini görüyoruz. 56-1865 yılları arasında 2 milyon civarında bir nüfus kitlesel olarak yer değiştiriyor. Balkanlara gelip yerleşenler var. Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelip yerleşenler var. Dolayısıyla kitlesel olarak ilk bu boyutta 2 milyon civarında bir rakam veriyoruz. Daha öncekilerde çok rakam verilmesi mümkün gözükmüyor. Ama bu 1856'da sonraki süreçte 2 milyon civarında bir nüfusun, evet, hareketi söz konusu. 93 Harbi, yani aslında burada artık şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Somut artık Balkanlardan Türk nüfusunun temizlenmesi gerekiyor. Hatta Ruslar şöyle bir plan bile yapıyorlar. Enteresan bana geldi. Acaba Türk nüfusunun tamamını sürüp Rusya'ya mı göndereyim diye bir düşünceleri oluyor. Ondan sonra bu düşünceden vazgeçiyorlar ve korku salarak, Türk köylerine saldırarak, sivil halkı katlederek, çoğunlukla zaten hani en fazla zarar gören kesim yaşlı nüfus, kadınlar ve çocuklar. Tabii her boyutuyla, hem taciz anlamında,
tecavüze uğrama anlamında hem de yaralanma anlamında. Hatta şöyle olaylar var. Yani şeyle yetinmiyorlar. Diyelim ki dayak tabii zaten rutin bir şey. Hani dayak attık ne bileyim zarar verdikle yetinmiyorlar. Kadınları tecavüz ediyorlar sonra da öldürüyorlar. Yani mesela böyle şeylerle karşılaşıyoruz.
Savaşta esir edilen Bulgar askerlerinin ceplerinden küpe ve yüzüklerle süslü kulak ve parmaklar
aynen
çıkmış.
Aynen öyle şey yapıyorlar.
Zulmün derecesini
tabii,
göstermesi aynen açısından.
Öyle. Bir de kulağın tamamını kesmiyor. Önemli. Sadece küpenin olduğu kısmı kesiyor. Bir şey de yapıyor. Sadece kadınlara yönelik değil. Erkeklere de yönelik bir takım şeyler var. Diyelim ki sağ bırakıyor ama işkence çektirecek. Kollarını kesiyor, uzuvlarını kesiyor yani. Gözlerini çıkarttırıyor. Vesaire bu tür uygulamaların yapıldığını daha sonraki süreçte de görüyoruz. Balkan savaşlarında da görüyoruz ama bu 93 harbiyle bu tür örneklerin evet, çok fazla
sistem,
olduğunu
yok etme politikasının ilk
görüyoruz. Yani kadınlarla ilgili tabii kadınlar çocuklarını yani bazen kadınlar çocuklarını terk ediyorlar. Yani çünkü can havliyle kendini kurtarmaya çalışıyor. Sonra bir şey de görüyoruz. Mesela bu Harmanlı vakası var. Tam Osmanlı-Rus harbinin bitiminde. Arda Nehri'ne, Meriç Nehri'ne bırakıyorlar çocukları, boğuyorlar kendi elleriyle ki onların yaşadıklarını çocuklar yaşamasın diye. Hatta bir örnek vardı Lofça'dan Plevni'ye. Halk kaçıyor. Bir şekilde kadınlardan bir tanesi esir ediliyor. Küçük çocuğu var. Kadının ellerini kesiyorlar. Ellerini kestikleri halde çocuğunu eline veriyorlar. O haliyle bile hani canı acıdığı halde bile çocuğunu tutmaya çalışıyor. Açlık, susuzluk zaten aç susuz bırakma yani temel şeylerden, cezalardan birisi gibi gözüküyor. Öncelikle Ruslar örnek oluyor. Onu görüyoruz ama akabinde işte şeyler zaten öyle yağmacı bir kitle yani Kozaklar ya da Kazaklar. Bir de tabii bunlara Bulgar gönüllüler de katılmış oluyor. Çoğunlukla köylerin yangına verildiğini, evlerin yakıldığını, göç edenler varsa daha sonra geri dönmesinler diye evleri ya tahrip ediliyor ya da Bulgarlar tarafından el konuluyor. Bu tür örneklerimiz çok fazla. Tabii şimdi göçün bir boyutu hani bulundukları yerlerin terk edilmesi ve yol boyunca yaşadıkları aynı zamanda. O yollarla ilgili de bahsederiz. Bir de diğer boyutu Osmanlı topraklarında geldikleri zaman, Osmanlıların elinde kalan topraklara geldikleri zaman bunların iskanı meselesi. Yani burada da çok zorluklarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla iki boyutlu bir süreç söz konusu.
Yani,
evet, çok
boyutlu
düşünmemiz gerekiyor. Kaldı ki hani yolları, yol durumundaki hareket noktasındaki hallerini de düşünecek olursak çok daha zorluklar çektiklerini biliyoruz. Şimdi Vidin örnek vereceğim çünkü o Serhat bölgesi Vidin'den halk kaçıyor Adakale var. Bu Tuna üzerinde küçük bir adacık aslında. Hatta Lozan'a kadar elimizde de kalıyor enteresan bir şekilde.
Varlığını bile unuttuğumuz adacıktan
bahsediyoruz. Aynen öyle. Fakat bu adaya insanlar göç ediyor. Bakıyorlar orada yiyecek bir şey yok. Geçimlerini sağlayacak bir şey yok. Tekrar dilekçe veriyorlar. Bizi buradan alın diyorlar yani. Tabii Tuna üzerinde olduğu için onları nakletmek daha kolay. Güzergah yahlara bakacak olursak da öncelikle Tuna bir güzergah yani Ruşçak Silistre üzerinden Varna'ya gelmek, Varna'dan da İstanbul'a gelmek hani yollara bakacak olursak. Diğer bir yol gene hani Tırnova karayolu üzerinden işte Kuzey Bulgaristan karası üzerinden Razgrad Tırnova Şumlu Varna gene Varna üzerinden gemilerle geliyorlar. Öküz arabalarıyla geliyorlar. Veya trenle geliyorlar. Tren hattı da daha çok Filibe'ye gelip Filibe üzerinden Selanik üzerinden de İstanbul'a geliyorlar. Tabii Filibe'den de doğrudan hat var. Evet, bu şekilde bir demir yolu güzergahı da takip ediliyor.
Böyleydi diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdilik bu kadar diyelim sohbetimize. eklemek istediğiniz varsa birkaç
yani şey adına. Dolayısıyla bu çok konular var bahsedilecek bu göçle
sadece
ilgili.
Bir giriş yapabildik.
Bu giriş yapabildik. Her ülke üzerinden gelen, her bölgeden farklı yaşantıların olduğunu, farklı hikayelerin olduğunu söylememiz lazım. Biraz aslında şunu da söylemek lazım. Yani biz sessiz kalıp ağlayan bir milletiz. Ama diğer baktığımız zaman işte hani Hristiyan ülkeler açısından, uluslar açısından onlar hem sesli hem ağlayan millet konumundalar. Bu göçle ilgili de maalesef biraz sessiz kaldığımızı düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteydik. Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Balkanlara yolculuk.